SBS Türkçe ilesiniz. Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta sanki 2023 seçim kampanyasını başlatmış izlenimi verdi söylemleriyle. Siz ne düşünüyorsunuz?
Şimdi Türkiye bir süredir seçim meselesini konuşuyor. Muhalefet partileri son birkaç aydır hemen her açıklamalarında Türkiye'nin yaşadığı kötü tabloyu ortadan kaldırabilmesi için tek şansının seçim olduğunu söylüyorlar. Bunu hem Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor, hem Meral Akşener söylüyor, hem Ali Babacan söylüyor, hem Ahmet Davutoğlu söylüyor, hem de Temel Karamollaoğlu ve aynı zamanda HDP tabii eş başkanlar Mithat Sancar, Pervin Buldan. Hemen her konuşmalarında tekrar ediyorlar, Türkiye'nin seçime gitmesi gerektiğini söylüyorlar. Israrla buna karşılık olarak hem Devlet Bahçeli hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan ısrarla seçimin 2023 yılında olduğunu aktarıyor. Aslında bu da siyasetin akışına baktığınızda normal bir durum. Hiçbir iktidar erken seçim yapacak olsa bile, bunu planlasa bile kamuoyuyla paylaşmaz. Yapacağı zaman, yapacağı zamana yakın bir dönemde böyle bir paylaşım yapar. Geçmişte de son erken seçimler bu şekilde oldu. Hatta 2018 yılındaki seçim de erken yapıldı. Ama ondan bir ay öncesine baktığınız zaman, iki ay öncesine baktığınız zaman Türkiye'de erken seçim istemenin Türkiye'nin iyiliğini istememekte eşdeğer olduğunu söylüyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sonrasında Bahçeli de bir araya geldiler ve seçimleri erken alma kararını da açıkladılar kamuoyuna. Şimdi de benzer bir durum var aslında. 2023 yılında olacak diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimleri. Devlet Bahçeli de aynı şekilde söylüyor. Ama Türkiye'de siyasi atmosfer de kızgınlaşıyor. Hem muhalefetin ortaya koyduğu performans önceki dönemlere göre biraz daha farklı ve etkili. Gündemi belirleme yeteneği daha fazla muhalefetin Türkiye'de şu anda. Ve Cumhurbaşkanı da elbette bunu görüyor ve kendi teşkilatını daha hareketli bir hale getirmeye çalışıyor. Muhtemel bir seçimde teşkilatın en azından öncesinde bir yol almış olmasını istiyor. Bugün yaptığı konuşmayı biraz buna benzetmek lazım. Çünkü Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında 2023 yılında olacağını söyledi seçimlerin. Daha önce yaptığı açıklamalar gibi, ama teşkilatın teyakkuzda olması gerektiğinde, teşkilata yaklaşımlarının farklı olacağında açıklamasının içine yerleştirdiği bir takım cümleler de ortaya koymuş oldu. Onlardan biri şu: meclisteki çalışmalar bitecek, hepiniz ilklerinize gireceksiniz. Özellikle milletvekillerine söylüyor ya da AK Parti Genel Merkezi'nde görevde olanlara. Ama oraya turist gibi gitmeyeceksiniz diyor. Gittiğiniz zaman raporlayacaksınız. Durum nedir, ne yapılması gerekiyor. Tabi bu arada muhalefete de çatıyor. Diğer tüm seçimlerin olduğu gibi 2023 seçimlerinde Türkiye'nin bekası için en kritik seçimlerden birisi olarak bugünden ilan etti. Yani biraz teşkilata mesaj. Peki erken seçim hazırlığı mı bu? Bu konuda net bir şey söylemek mümkün değil, ama diğer gelişmelere baktığımızda mesela bugün Reuters'te bir haber yer aldı. Kamu bankalarının seçimlerden önce garanti fonu destekli kredi verebilmesi için hazırlık yaptıklarına ilişkin üst düzey bürokratlardan alınan bilgiyi yayınladı. Yani şu demek, 2021 yılı bittikten sonra 2022'nin başında kamu bankaları vasıtasıyla hükümet kredi musluklarını açacak. Bu da aslında o kredi musluklarının açılmasının ekonomiye verdiği tahribatı biz çok yakın zamanda gördük. Ama bu ancak bu şekilde ekonomiyi rahatlatıp sonrasında da seçime gitme ihtimali var diye değerlendirildi. Bu ve benzeri yan gelişmelere bakmak gerekiyor. Onlara baktığımızda ise genelde 2022'nin ilkbahar ya da sonbahar için bir seçim tahmini yapanların sayısının arttığını görüyoruz.
Bu Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'na bakacak olursak, Cumhur İttifakı'nda aday belli, daha birlik beraberlik görünüyor. Öte taraftan Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayı belli değil. Kemal Kılıçdaroğlu aday olsa 3-4 tane kişi, önde gelen kişi büyük bir hayal kırıklığına uğrayacak. Belki bölünecek bu Millet İttifakı. Yani erken seçim olsa sanki Millet İttifakı buna hazır değil gibi geliyor.
Aslında tam tablo öyle değil. Yani son derece planlı bir şekilde yürüyor Millet İttifakı'da. Yapılan resmi açıklamalara baktığımızda hem Meral Akşener hem de Kemal Kılıçdaroğlu, orada karar verici olan onlar zaten. Hem de Kemal Karamollaoğlu, belki üçüncü partiyi de sayabiliriz. Hatta küçük partiler, o Millet İttifakı'nın içinde yer alması muhtemel olan Babacan ve Davutoğlu açıklamalarında daha aday ismini ortaya koymak için erken olduğunu söylüyorlar. Bunu ısrarla söylüyor Cumhuriyet Halk Partisi. Meral Akşener katıldığı programlarda geçmişte yaptığım hataları yapmayacağım dedi. Bir önceki seçimlerde Millet İttifakı'nın ortak aday belirlemesi konusunda bir baskı vardı partilerin üzerinde. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül ismine sıcak baktığına ilişkin bilgiler de ortaya dökülmüştü. Ama Meral Akşener kendisinin aday olmak istediğini söyledi ve Millet İttifakı ortakları ayrı ayrı adaylarla yarışa gittiler. Eğer ikinci tur olsaydı ikinci turda birleşeceklerdi kazanan adayın ya da ikinci tura kalan adayın etrafında. Ama bu sefer sanki bir tek adayla seçime gitme hazırlığı var. Burada değişen, geçen sefere göre değişen tek şey Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhtemel adaylar arasına girmiş olması. Bunun da nedeni Kılıçdaroğlu geçmişte hep konuşmalarında biz ifadesini kullanırken son dönemde, son birkaç aydır hem yayınladığı videolar bir cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlık olarak değerlendiriliyor. İşte evinden, mutfağından yaptığı açıklamalar, hükümetle girdiği polemikler hem de kullandığı dili birden dene çevirdi. Dedi ki işte ben geldiğimde şu yanlışı düzelteceğim, ben geldiğimde şunu kaldıracağım, ben geldiğimde Beştepe'yi üniversiteye vereceğim, ben geldiğimde gençlere şunu vereceğim. Sözüm söz. Geçmişte ise biz geldiğimizde ifadesini kullanıyordu. Bu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olabileceği biçimde yorumlanıyor. Ama resmi açıklamalarının tamamında Millet İttifakı'nın adayının ortak oturup konuşulacağını ve ona göre belirleneceğini söylüyor. Bireysel hareket edilmeyeceğini söylüyor. Ben bugünkü hem söylemin hem vurguların hem de hükümetle girilen polemiklerin öncesinde bir siyasi taktik olduğu görüşündeyim. Yani daha seçimlere zaman var. Köprünün altından sular akacak. Bugünden ortaya çıkabilecek bir adayın, muhtemel adayların katılma ihtimalleri çok yüksek. Belki de o yıpranmayı öne çekmek için, yıpranmayı engellemek için Kemal Kılıçdaroğlu kendi isminin önde konuşulmasına çok fazla itiraz etmiyor. Ama önümüzdeki dönemde yapılan anketler var çünkü anketlerde çıkan muhtemel sonuçlar var. O sonuçlar göz önünde bulundurularak özellikle Akşener ve Kılıçdaroğlu oturup birlikte bir karar verecekler. O kararda yani ilk defa Kemal Kılıçdaroğlu'nda masada olma ihtimali var. Ancak anketler, dinleyenlere anketlerle ilgili de bilgi vereyim. Sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu da bakacak o anketlere, CHP yönetimi de bakacak. Anketlerde Erdoğan karşısında muhalefetin kazanabilmesi için Kılıçdaroğlu ve Akşener'e göre hem Mansur Yavaş'ın hem de Ekrem İmamoğlu'nun şansının daha yüksek olduğu görünüyor. Hatta son yapılan anketlerden birisinde muhtemel Cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ın ismi konulduğunda Erdoğan'ın çok çok önünde olduğu %50'nin üzerinde oy aldığına ilişkin bir anket çalışması da var. Metropol Araştırma Şirketi'nin ki Türkiye'de civarlı araştırma şirketlerinden birisi. Ben bu nedenle bugünden yani öyle bir sıkıntı olabileceğini, bir tartışma olabileceğini, Millet İttifakı'nın bu konuda hazırlıksız olduğunu düşünmüyorum çok fazla. Seçim tarihi de gündeme geldiğinde çözebilecekleri zor başlıklardan birisi ama çözümsüz değil ve sanki o çözüm içinde bugünden hazırlık yapılıyor. İki lider arasındaki diyaloğun sıcak olmasına bağlıyorum bunda.
Yavuz Bey, bu hafta Cumhurbaşkanlığı'nın yazlık sarayını gördük en azından grafik olarak. Milletin vergileriyle yapılan bir sarayın ya da işte yerleşkenin bu kadar saklanması, gizli tutulması arkasında güvenlik dışında başka nedenler de var sanki, değil mi?
Siyasi olarak da izah edilmesi zor bir durum anlaşılan. Biz bugüne kadar onun orada yapılan binaların fotoğrafını görmemiştik. Nasıl bir şey yapılmadığını bilmiyorduk. Kamuoyuna açık değildi. Fotoğraf çekilmesi, insanların oraya yaklaşması falan söz konusu değil. Denizden de koruma altında olduğu için. Orada bir çalışma olduğunu biliyoruz. Köylerin itiraz ettiğini biliyoruz. Bazı arazilerin kamulaştırıldığını biliyoruz. Cumhurbaşkanı'nın oraya bir yazlık, Ankara'dakine benzer bir yerleşke inşa ettirdiğini biliyoruz. İlk defa biz onları gördük. Bugüne kadar hiç fotoğrafları bile yoktu. O yerleşkeyi inşa etmeden önce, yerleşke inşa edilmeden önce hazırlanan projenin görselleriydi bunlar. Mimar tarafından kendi internet sitesine konulmuştu. Gazeteciler fark etti. O görüntüler, o fotoğraflar alındı ve sonrasında da hemen zaten siteden uçuruldu o fotoğraflar. Fotoğraflarda çok geniş bir yapılaşma gördük ki zaten çevreciyen en fazla itiraz ettikleri şey, orası gerçekten dünyada cennetin parçası olarak görülebilecek Okluk Koyu çamların arasında. Aynı zamanda sahilinde çok ciddi bir çalışma yapıldığı, kum getirildiği, serildiği ve oraya özel bir sahil oluşturulduğunu gördük. O kumlar nereden getirildi? Yine doğallığı bozuldu mu acaba bir yerlerin? Hatta saldadan mı getirildi gibi sorular da gündeme geldi. Ve yani böyle bir saraya ihtiyaç var mı sorusu da tabii en fazla sorulanlardan. 640 milyon yatırım yapıldığı, oraya bir para harcandığı belirtiliyor bütçeden. O kadar mı değil mi tam olarak bilemiyoruz. Ondan daha yüksek olduğunu söyleyenler de var. Buna da bir, bunun da bir izahı tam olarak yapılabilmiş değil. Bu kadar Türkiye ekonomik sıkıntı yaşarken pandemi döneminde neden böyle bir şey yapıyor Cumhurbaşkanlığı? Değil ki daha yeni tasarruf genelgesi yayınlandı. Hoş orada da Cumhurbaşkanlığı kapsam dışı ama gazete alımı bile yasaklandı devlet dairelerine. Oradan tasarruf yapılacağı hesap ediliyor. İşte bütün bunların neticesinde bir esrarengizlik vardı orada. O esrarengizlik ortadan kalkmış oldu. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu sorusuna iktidara yakın gazeteciler yanıt vermeye çalıştılar. Onlardan birisi de Hilal Kaplan'dı. Hilal Kaplan Cumhurbaşkanı'nın Cumhuriyet tarihinde en fazla çalışan cumhurbaşkanlarından birisi olduğunu söyledi. Zaten çok az tatil yapıyor dedi. 15 Temmuz'u göz ardı etmeyin, güvenlikle ilgili sıkıntılar var dedi. O nedenle böyle bir yerleştiği ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Yılda zaten bir hafta yapıyor dedi tatilini. Onun üzerine de başka bir tartışma başladı. Bir haftalık tatil için Cumhurbaşkanı'nın bir haftalık tatili için mi harcandı 640 milyon dolar diye. Yani çok kolay bitecek gibi görünmüyor. Ekonomide sıkıntı oldukça devleti yönetenlerinin harcaması tabii çok fazla tartışma konusu haline geliyor Türkiye'de. Özellikle böyle görseller de ortaya çıkınca Ankara'daki yapı zaten ortada. Şimdi yazlıkla ilgili böyle bir görüntü ve tartışma var. Ahlat'ta bir Cumhurbaşkanlığı sarayı yapılıyor. O da tartışmaların bir parçası. Bu saraylara harcanan paraların Türkiye'nin farklı noktalarında ihtiyaçları olanlara aktarılması konusunda tartışmalar sürüyor.
Yavuz Bey, şimdi Sedat Peker, organize suç örgütü lideri Sedat Peker yeni iddialarla ortaya çıktı yine. Bu sefer Twitter'dan, video değil. Onları biraz anlatabilir misiniz bize?
Tabii Sedat Peker'in hedefinde son dönemde yaptığı bütün paylaşımlarda Süleyman Soylu var. İçişleri Bakanı'nın bir takım usulsüz işlerin içine girdiği, haksız kazançlar elde ettiği, bir takım firmaları ki ailelerin içinde olduğu firmalar bunlar, onları kolladığı, kullanılmasını talep ettiği, eğer diğer bakanlıklar bunları kollamazsa o bakanlıklarla sorun yaşadığı, gerilim yaşadığı biçiminde somut isim vererek iddialar ortaya koydu. O iddialarda verilen bilgilerden bir bölümün sağlaması gazeteciler tarafından yapıldığı adresler, isimler, şirketler. Hatta bir yakını bir firmadan istifa etti. İstifa ettiği firma tarafından açıklandı. Ki gibi gelişmeler vardı. Genelde de usulsüzlük ve haksız kazanç üzerine paylaşımları vardı. Son paylaşımı ise biraz daha farklı. 15 Temmuz sonrasında Soylu'nun ve Soylu'yu destekleyenlerin Türkiye'de bazı grupları silahlandırdığını söyledi Sedat Peker. İşte Beyler Beyi grubu, o grubu, bu grubu diye İstanbul'da özellikle otomatik silahların şu saatte şurada AK Parti'nin Gençlik Kolları Başkanı'na verildi. Şu saatte şurada başka bir işte isme teslim edildi. Onlar da şu gruplara dağıtıldı diye somut bilgilerle paylaşımlar yaptı. Bu zaten Türkiye'de korkulan bir durum. Son dönemde otomatik silahlarla görüntü vermekte bir moda haline geldi. Birçok isim o silahlarla görüntüler veriyor. O silahlar nereden geliyor? Nasıl ruhsatlandı diyor. Bunlara ilişkin tartışmalar vardı. Şimdi bunun üzerine somut bilgilerle Sedat Peker'in açıklamaları eklendi. Ve tartışmalar da oradan sürüyor. Sedat Peker seçimlerde eğer bir aksilik çıkarsa bu silahlı gruplar sokaklarda bu meseleyi ortadan kaldırmak için çaba sarf edecekler. Seçimleri geçer sıkılacaklar gibi ifadeler kullandı. Dediğim gibi zaten Türkiye'de böyle bir kaygı vardı sosyal medyada paylaşımlardan ve silahlı paylaşımlardan ötürü. O kaygıları daha fazla desteklemiş nitelikte ve tartışmaları da alevlendirdi diyebiliriz bu iddialar.
Yavuz Bey, burada koronavirüs pandemisi yani dünya çapında devam ediyor tabii. Burada en fazla korkulan şey şimdi çok daha bulaşıcı olan Delta varyantı. Türkiye'de durum nedir acaba?
Türkiye'de de yani hedeflenen sayı hep 5006'ydı. Şu anda vaka sayıları 5000'in biraz altında, biraz üstünde devam ediyor ama uzmanlar tabii bu 5000 sayısının çok rasyonel olmadığını, 5000 günlük vakayla hayatına devam etmesinin Türkiye'nin zor olduğunu ve sonbaharda bu meselenin tekrar Türkiye'nin başına bela olacağını söylüyorlar, uyarıyorlar. Burada çözüm tabii tek çözüm yolu olarak bütün dünyada olduğu gibi aşı gösteriliyor. Ciddi bir aşılama kampanyası devam ediyor Türkiye'de. Hatta geçmişte iki doz Sinovac aşısı olanlar bu Delta varyantı nedeniyle bir doz BioNTech aşısı olma hakkı da verildi onlara. Üçüncü doz aşılar da yapılıyor 50 yaş üzerine. Ama tabii bir kaygı da hakim. Çünkü dünyanın her yerinde Delta ve Delta Plus nedeniyle bir seferberlik ilanı söz konusu. Tekrar aynı şeyleri yaşama kaygısı var bütün toplumlarda. Türkiye'de de özellikle uzmanlarda var ama bir tarafta da ekonomi var. Şu anda bütün tedbirler kaldırılmış durumda. Sadece maske zorunluluğu var Türkiye'de. O maske zorunluluğu da eskisi gibi maskeli polisler, zabıtalar tarafından çok fazla kontrol edilmiyor. Eskiden çok daha sıkı kontroller yapılıyordu. İşte bu tablo Delta varyantı, Delta varyantının bulaşma hızı, Delta Plus'ın aşılara karşı direnç geliştirmiş olması eyvah dedirtiyor herkese. Sonbaharda tekrar benzer bir şey mi olacak diye ama aşıyla ilgili seferberlik de sürüyor. Bundan kurtulmanın, bundan daha az etkilenmenin tek yolu olarak. Orada da aşı karşıtı gruplar öne çıkıyorlar. Türk Tabipler Birliği buna adı karışan doktorlarla ilgili soruşturmalar başlatıyor. Ama ciddi bir aşı karşıtlığının artık toplumda var olduğunu, kendilerini de gösterdiğini fark ediyoruz özellikle sosyal medyada. Çünkü mesela sinemaya çift aşı olanlar girebilsin, okula çift aşı olanlar girebilsin ya da bir takım etkinliklere çift aşı olanlar hak kazansın tartışmaları sırasında bunun hukuka aykırılığını son derece sivri ifadelerle sosyal medyada savunanlar, bunu söyleyenlere tepki gösterenler, hatta tepkinin ötesine gidenlerin sayısının gitgide arttığını görüyoruz. Bu da tabii bütün uzmanları kaygılandırıyor. Aşı olmadan bu işin çözümü söz konusu değil. Çözülmedikçe de başka varyantlar çıkıyor. Başka varyantlar çıktıkça da aşıya direnç artıyor. Ve Türkiye'nin de dünyanın da yaşadığı o sıkıntılı süreçlerin bitmeyeceğine ilişkin kaygılar da artıyor diyebiliriz.
Yavuz Bey, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.